Yeşil Havadis. Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi.
Hazırlayan ve sunanlar Demet Yaman Er, Savaş Çömlek, Dilan Altın Makas, Sare Abit ve Tansu Yeşilkır.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendirip sizler için bir röportaj hazırlıyoruz. Bu hafta ekoloji ve iklim bülteninde Yeşil Gazete'den aldığımız haberleri sizlere paylaşacağız. İklim ve 8 Mart ağırlıklı haberlerimiz bu hafta yoğun olacak gibi gözüküyor. Söyleşi köşemizde ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizini konuşacağımız bir konuğumuz olacak. Özlem Taşdemir Teke ile konuşacağız bu konuyu. Sizlere Yeşil Gazete'nin bir köşesini tanıtmak istiyorum bu hafta. Yeşil Tarifler Köşesi. Yeşil Tarifler Köşesi'nde sizin için hoşunuza gidecek yemek tariflerin ve günlük hayatı kolaylaştıran yeşil tariflerin yanı sıra bu haftada çocuklar için doğal oyun hamuru tarifi verilmiş. Hem çocuklarımızın kimyasal ve zararlı muadillerinden uzak tutacak hem de bütçenizi sarsmayacak taze ve rengarenk oyun hamurlarının nasıl yapıldığını Yeşil Tarifler köşesinde dinleyebilirsiniz. İç karartıcı iklim haberlerine geçmeden önce sizlere doğanın, baharın gelişini kutlayan, leyleklerin gelişiyle kutlayan haberleri paylaşmak istiyorum. Yaren Leylek ve eşi Nazlı buluştu haberi yine Yeşil Gazete'den. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki Eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren Leylek, eşi Nazlı Leylek ile 13. yılında da buluşmuş sevgili dinleyiciler. 2 Mart'ta yuvaya gelen Yaren'in ardından Nazlı da dün, yani 6 Mart'ta kaydedilmiş bu bilgiler, yıllardır uğradıkları yuvaya ulaşmışlar. Yaren ve Nazlı'nın gelişini her yıl fotoğraflayan kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, Nazlı Leylek'in geldiğini nihayetinde onlar da bir kez daha erdi muradına diyerek fotoğrafları paylaşmış. Geçmişte olduğu gibi bu yılda yarenleylek.com internet adresi üzerinden Yaren'in yuvası 7/24 canlı izlenebiliyormuş. Aynı zamanda Yaren Leylek Adem amcaya da kavuştu. Yine aynı bölgede, yani Bursa'nın Karacabey ilçesinin Ulubat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren Leylek 13. yılındaki göçünü tamamlamış. Eski dostçu balıkçı Ahmet Yılmaz'ın kayığına konmuş. Eski Karaağaç Köyü Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi. Adem Yılmaz'ın kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan ve Yaren Leylek'in balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki geleneksel pozunu doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı yine Alper Tüydeş kaydetmiş. Ve bu buluşmayı da şu cümlelerle duyurmuş Alper Tüydeş: "Cemreleri bile beklemeden baharı getirdi." Evet, Tüydeş günlerdir beklenen Yaren'in gelişini müjdeler olsun. Geleneksel Adem ve Yaren kavuşması 13. yılında gerçekleşti. O kocaman kanatlarıyla denizleri, çölleri aştı. Diyarların üstünden, yağmurların kıyısından sıyrılıp dün köyüne, bugün ise Adem amcanın kayığına kondu. Cemreleri bile beklemeden baharı getirdi. Evet sevgili dinleyiciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve biz de Zuhal Olcay'ın Başucu Şarkıları albümünden Adım Kadın parçasıyla başlayalım. Ardından da ekoloji ve iklim bültenini dinleyeceksiniz. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki ekoloji ve iklim bülteninde yine Yeşil Gazete'den haberler paylaşacağız size. İlk haberimiz, küresel çapta kayıtlara geçen en sıcak Şubat ayı yaşandı başlığıyla verilmiş. Şubat 2024'te ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 yılları Şubat ayı ortalamasının 0,81 santigrat derece üzerine çıkarak 13,54 santigrat derece olarak kaydedildi ve 2016 yılının Şubat ayı rekoru da 0,12 santigrat derece aşılarak arka arkaya 9. ay için en sıcak ay olma unvanını elde etti. Bu dönem sanayi öncesi kabul edilen 1850-1900 yıllarının Şubat ortalamasından 1,77 santigrat derece daha yüksek. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Merkezi'nin paylaştığı verilere göre geçtiğimiz 12 ay Mart 2023 Şubat 2024 boyunca küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,68 santigrat derece ve sanayi öncesi ortalamaların 1,56 santigrat derece üzerinde rekor bir seviyeye ulaştı. Özellikle ayın ilk yarısında günlük küresel sıcaklık 4 gün boyunca 1850-1900 referans seviyelerinin 2 santigrat derece üzerine çıkarak olağanüstü bir yükseklik sergiledi. Bu sıcaklık artışları iklim değişikliğinin giderek artan etkilerine dair somut bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu veriler ışığında Türkiye son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat'ını yaşadı. Ocak 2024 kaydedilen en sıcak Ocak ayı oldu. 2023'ün kayıtlarındaki en sıcak yıl olması Paris hedefleri açısından ne anlama geliyor? Bu sıcak dalgası Kuzey Sibirya'dan Kuzey Amerika'nın orta ve kuzey batı bölgelerine, Güney Amerika'nın çoğuna, Afrika'nın tamamına ve Batı Avustralya'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Avustralya 1910'da başlayan kayıtlarda 4. en sıcak Şubat'ını yaşarken Batı Avustralya eyaleti 2. en sıcak Şubat'ını kaydetti. Yine bir iklim kriziyle ilgili haber. Büyük göllerde buz örtüsü tarihin en düşük seviyesinde. Kuzey Amerika'nın kalbinde yer alan ve kıtanın tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmını barındıran büyük göller her yıl buz örtüsüyle kaplanmasına rağmen son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte buz tutmamaya başladı. Şubat 2024'te elde edilen uydu görüntüleri göllerin neredeyse tamamen buzsuz olduğunu göstererek bu değişimin vahametini ortaya koydu. Kuzey Amerika'nın en büyük tatlı su sistemi olan büyük göller Superior, Michigan, Huron, Erik ve Ontario gölleri bölgenin iklimini, biyoçeşitliliğini ve ekonomisini şekillendiriyor. Bu göller sadece bölge için değil, dünya için de önemli bir tatlı su kaynağı olarak kabul ediliyor. Büyük göllerin tarım, sanayi ve içme suyu ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Kış aylarında doğal bir habitat ve eğlence alanında oluyor tabii ki. El Niño'nun etkisiyle büyük göller ısınıyor tabii ki. Büyük göllerin buz örtüsü Şubat sonu veya Mart başında zirveye ulaşırken bu yılki durum alışılagelmişin oldukça dışında. Sadece iklim değişikliği değil, iklim krizi değil, El Niño'nun da etkileri var. Yale Çevre Okulu'nda yer alan bir habere göre normalde göllerin %40'ını kaplayan buz şu anda sadece %4 civarında. NASA'nın kayıtlarına göre ise 1973'ten bu yana kış mevsimlerinin ısınmasıyla birlikte buz örtüsü ortalama 4'te 1 oranında azaldı ve buz mevsimi neredeyse bir ay kısaldı. Dünyadaki büyük göllerin yarısından fazla son 30 yılda küçüldü. İnsanlar dünyanın bir büyük döngüsünü daha bozuyor ve kimse bundan bahsetmiyor. Buz örtüsünün azalması, kıyı şeritlerinin rüzgara, dalgalara ve su baskınlarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Aynı zamanda göldeki yumurtlayan balıklar yırtıcı hayvanlara karşı daha korumasız kalıyor. Buz balıkçılığı gibi kış sporları ve etkinlikleri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ekonomik olarak bölge için önemli bir gelir kaynağı olan bu etkinliklerin aksaması yerel ekonomiler üzerinde baskı oluşturuyor. Büyük göllerdeki buz örtüsünün bu denli azalması iklim değişiminin somut bir göstergesi. Uzmanlar uzun vadede bu değişikliklerin göllerin ekolojik dengesini bozabileceğini, bölgedeki insanlar üzerinde derin etkilere yol açabileceğini ifade ediyor. Yine iklimle ilgili bir haber Yeşil Gazete'den. Fosil yakıtların ötesi Avrupa ülkeleri 2035'e kadar fosilsiz elektrikte uzlaşıyor. Fosil yakıtların ötesinin yeni analize göre Avrupa Birliği'nin elektrik üretim kapasitesinin %60'tan fazlasını karşılayan 10 AB ülkesi 2035'e kadar veya daha erken bir tarihte elektrik sisteminden fosil yakıtları uzaklaştırmayı taahhüt etti. Bu ülkelerden 4'ü kömür ve fosil gazı yenilenebilir enerji kaynakları değiştirmeyi net bir şekilde taahhüt etti. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Avrupa ülkeleri Paris Anlaşması'nın 1,5 santigrat derece hedefine uyum sağlamak için 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini karbonsuzlaştırmalı. Fosil yakıtların ötesinin hazırladığı hükümetlerin 2035 taahhüt sayacına göre Avusturya, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg elektrik sektörlerini dönüştürmek için kabul edilebilir taahhütler verdi. Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'da taahhütlerde bulundu. Ancak bu taahhütler ya fosil yakıtları elektrik sektöründen çıkarma konusunda yeterince açık olmadıkları ya da yanlış elektrik üretim teknolojilerine güvendikleri ya da her ikisi birden olduğu için yetersiz. Son olarak Portekiz, Romanya ve İsveç'in taahhütleri fosilsiz elektrikte 2035 yılına kadar çıkış tarihi olarak belirtmedikleri için yetersiz kabul edilmiş. Fosil yakıtların ötesi kampanyacısı Tara Connelly şöyle yorumlamış konuyu. Birçok Avrupa hükümetinin 2035 yılına kadar elektrik sektörüne dair taahhütlerde bulunarak fosilsiz bir çağ başlatma arzusu cesaret verdi. Şimdi daha fazla hükümetin aynı şeyi yapması gerekiyor. Ancak 2035 tarihini belirlemek için belirlemek konusu işin sadece bir parçası. Hükümetlerin kömür ve gazı tamamen ortadan kaldırma ve bunların yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarını ikame etme taahhütlerini açıkça ortaya koymaları gerekiyor. Hükümetlerin elektrik sektörüne yönelik taahhütleri bir ülkenin iklim eyleminin yönü hakkında endüstriye ve yatırımcılara net bir sinyal gönderdiği için çok önemli. Bu sayede planlamacılar için güven oluşur. Sermaye maliyetini düşürerek enerji dönüşümü için hayati finansman akışını tetikler. Öngörülemez küresel fosil yakıt piyasalarının pençesinden kurtulmak ve elektrik sistemlerimizin insanlara ve gezegene hizmet edecek şekilde yönlendirilmesi için sürdürülebilir bir elektrik sistemi kurma niyetimizi açıkça ortaya koymamız gerekiyor. Ekoloji haberlerine geçmeden önce Bandista dinleyelim. Her şeyin şarkısı. Sevgili dinleyiciler, Ekoloji ve İklim Bülteni'nin bu ikinci bölümünde iklim krizi kadın sağlığını orantısız etkiliyor başlıklı bir haberle devam edeceğiz. İklim krizi küresel sağlık üzerinde derin etkilere sahipken özellikle kadın sağlığı bu durumdan orantısız şekilde etkileniyor. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ilk kez COP28'de ele alındı. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'nda uzmanlar kadın sağlığının konuya özellikle dahil edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. COP28'de sağlık ilk kez resmi olarak iklim bülteninde gündeminde yer aldı. COP28 Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık ve Koruma Bakanlığı işbirliği ile COP28 İklim ve Sağlık Deklarasyonu'nu duyurdu. İklim politikalarında sosyal etkiler ve hükümet kararlarına daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret eden bildiriyi 120'den fazla ülke imzaladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün iklim değişikliğinin etkilerinden anne, yeni doğan ve çocuk sağlığının koruma raporuna göre iklim değişikliğinin kadınların sağlığı üzerindeki etkileri hala yeterince raporlanmıyor ve hafife alınıyor. Yine COP28'de açıklanan başka bir Birleşmiş Milletler kadın raporuna göre ise iklim değişikliği 2050'ye kadar 158 milyon kadın ve kız çocuğunu daha fazla yoksulluğa itebilir ve 232 milyonu gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalabilir. Artan aşırı hava koşulları, fırtına, sel veya sıcak hava dalgaları nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Ancak Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre iklim değişikliği nedeniyle yerinden eden insanların %80'ini kadınlar veya kız çocukları oluşturuyor. Rapor, iklim krizinin kadın sağlığını daha fazla etkilemesinin birkaç nedenini sıralıyor. Aşırı hava olayları, fırtına, sel ve kuraklık gibi aşırı hava olayları arttıkça evlerini kaybeden ve göç etmek zorunda kalanların %80'i kadınlar ve kız çocukları. Bu durum onları yoksulluk, şiddet ve istenmeyen gebelikler gibi risklere karşı daha savunmasız hale getiriyor. Sağlık hizmetlerine erişim, özellikle kriz anlarında temiz suya ve hijyene erişimde yaşanan zorluklar kadınların ve bebeklerin sağlık sorunlarını artırıyor. Hava kirliliği ve sıcaklık artışı, hava kirliliği ve sıcaklık artışı hamilelik sorunlarına, doğum ağırlığının düşük olmasına ve menopozal sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Adaletsiz iklim adlı başka bir rapor, kadın reisli kırsal hanelerin erkek reisli hanelere kıyasla sıcak dalgaları sırasında ortalama %8 daha fazla, sel sırasında ise %3 fazla gelir kaybettiğini ortaya koyuyor. Roma merkezli FAO, dünya çapındaki 24 yoksul ve orta gelirli ülkede 100 bin kırsal haneyi araştırarak istatistiklere ulaşmış. Ajans daha sonra bu verileri 70 yıllık yağış ve sıcaklık verileriyle birleştirdi. Raporda iklim değişikliğini ele alma ve uyum stratejilerinin teşvik etme planlarının çok azının kırsal kesimdeki kadınların ve gençlerin belli hassasiyetlerin dikkate alındığı dikkate değer bir şekilde belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin kadınlar üzerinde özel etkilerini dikkate alan yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da vurgulamışlar. Rapora göre bu düzenlemeler şunları içermeli: kadınların üreme sağlığı ülkelerin iklim planlarına ve afet yardımlarına dahil edilmeli. Kadınların iklim değişikliğinin etkilerinden korunması için özel yasalar çıkarılmalı. Hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kadınların iklim krizine karşı dirençli hale gelmesi için birlikte çalışmalı. Sevgili dinleyiciler, hava kirliliği ile ilgili Yeşil Gazete'den alıntıladığımız bir haberle devam edelim. Hava kirliliği yüzünden dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi ölüyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden araştırmacıların yayınladığı yeni bir çalışmaya göre hava kirliliğindeki ince partiküllerin solunması her yıl küresel olarak 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden oluyor. Çoğu çalışma bugüne kadar sürekli yüksek kirlilik seviyelerine sahip şehirlerde yaşamanın sağlık üzerindeki etkilerine odaklanıyordu. Ancak araştırmacılar yangınlar, toz ve aşırı hava kirliliği olayları gibi durumlarda görülen ani kirlilik artışlarının daha küçük yerleşmiş bölgelerde de etkili olduğunu vurguluyor. Araştırma 13 binden fazla şehir ve kasabayı kapsıyor. 2019 yılına kadar olan verileri inceleyen kapsamlı bir çalışmayla gerçekleştirildi. Sonuçlar hava kirliliğinin özellikle Doğu Asya'da olmak üzere dünya genelinde önemli bir ölüm nedeni olduğu ortaya konuldu. Bu bölgede hava kirliliğine bağlı ölümler küresel ortalamadan %50 daha fazla. Hava kirliliğine kısa süreli maruz kalmanın etkisi daha büyük. 2019 yılına kadar dünya genelinde 13 binden fazla şehir ve kasabadaki partikül madde 2,5 kirlilik seviyelerini ve ölüm oranlarını inceleyen çalışma bugün, yani 8 Mart'tan bahsediyor haber, Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanmış. Profesör Yuming Guo liderliğindeki çalışma, kısa süreli kirliliğin küresel etkilerini haritalayan bir çalışma olması nedeniyle önemli. Daha önceki çalışmalar genelde yüksek kirliliğe sahip şehirlerde yaşayanların uzun süreli maruz kalma etkilerine odaklanıyordu. Araştırmacılar yalnızca birkaç saat ile birkaç günlük partikül madde 2.5 maruziyetinin bile her yıl özellikle Asya ve Afrika'da olmak üzere 1 milyondan fazla erken ölüme neden olduğunu ortaya koymuş. Bu ölümlerin 5'te 1'inden fazlası, yani %22'si ise şehirsel alanlarda gerçekleşmiş. Profesör Guo, hava kirliliğine maruziyetin kısa süreli sağlık etkilerinin iyi bilindiğini söylüyor. Örneğin 2019 ve 2020 yılları Avustralya yangınlarının tahmini olarak 429 duman kaynaklı erken ölüme ve aşırı orman yangını kaynaklı hava kirliliğine akut ve sürekli maruziyet nedeniyle 3230 hastane yaşına neden olduğu belirtilmiş. Yazarlar yüksek nüfus yoğunluğu, kirlilik seviyelerinin bir arada bulunduğu şehirsel alanlarda kısa süreli PM2.5 maruziyetiyle ilişkili ölüm yükünün anlaşılmasının hava kirliliğinin kentsel nüfus üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için kritik öneme sahip olduğunu da vurgulamışlar. Çalışmaya göre özetlersek, küresel oranın ölüm oranının yaklaşık %65'i kısa süreli partikül madde 2.5 maruziyetine bağlı olarak Asya'da gerçekleşiyor. Afrika'da bu oran %17, Avrupa'da %12, Amerika'da %5,6, Okyanusya'da ise %0,1. Doğu Asya, Güney Asya ve Batı Afrika'da kalabalık ve aşırı kirli bölgelerde ölüm yükü en yüksek seviyede. Bu bölgelerde kısa süreli PM2.5 maruziyetine bağlı ölümler küresel ortalamalardan %50 fazla. Çalışma, sağlığın en çok akut hava kirliliğinden etkilendiği yerlerde özellikle yüksek PM2.5 konsantrasyonlarına maruziyeti önlemek için hava kirliliği uyarı sistemleri ve toplumsal tahliye planları gibi hedefli müdahalelerin uygulanmasının akut sağlık zararlarını azaltabileceğini önermiş. Bu kadar olumsuz haberin ardından bir şarkıyla nefeslenelim. Bugün Bandista günü ilan ettik zaten. Bandista'dan neşeli bir şarkı dinleyelim. Aşk şarkısı.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Bugünkü söyleşi köşemizde Özlem Taşdemir Tekeyi konuk edeceğiz. Kendisi ekofeminist, yeşil ve iklim aktivisti. Malumunuz herkesin bildiği gibi geçen hafta 8 Mart'ı kutladık ve toplumsal cinsiyet eşitliği de 8 Mart'ın önemli gündemlerinden bir tanesiydi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim arasında kuşkusuz bir bağ var ve bu bağın ne olduğunu sorarak Özlem'e başlamak istiyoruz. Önce tabii hoş geldin diyeceğiz. Hoş geldin Özlem.
Hoş bulduk Savaş. Davetin için teşekkür ediyorum. Seninle tekrar röportaj yapmak çok güzel.
O zaman hemen konumuza girelim mi? Toplumsal cinsiyet eşitliği ile iklim arasında, iklim krizi arasında bir ilişki var mı diye soralım sana. Ya da nasıl bir ilişki var?
Evet, bu çok sistemsel ve temel bir ilişki aslında. Toplumsal cinsiyet, çünkü yaşadığımız tüm sorunlarda kendisini ortaya koyuyor, belli ediyor. İklim krizi de bizim yaşadığımız tüm diğer felaketler gibi toplumsal cinsiyetin de etkisiyle çok daha farklı boyutlarda yaşanabiliyor. Şöyle bir şey, yani toplumsal hafızanın en derin katmanına yerleşmiş bir toplumsal cinsiyet rolleri var ve bu rolleri dikkate almadan aslında çevresel sorunlara da bir bütüncül yaklaşım gösteremiyoruz. Şunu pratikten de şöyle açabiliriz. Şimdi iklim krizinin Danimarka'daki bir insanı ya da Danimarka toplumunu etkilemesiyle herhangi bir Afrika ülkesindeki etkisi aynı değil. Aynı zamanda Afrika'daki kadınları ya da LGBT'leri, yani toplumsal anlamda kırılgan dediğimiz gruplara etkisi kesinlikle aynı değil. Yani bir krizin nerede yaşandığı, nasıl bir toplum üzerinde, nasıl bir katmanda yaşandığı çok önemli. En çok bu pandemi zamanlarında biliyorsun aynı gemide olma gibi bir söylem geliştirilmişti ve biz açıkça şunu belirttik, hepimiz aynı gemide değiliz. Bu krizler hiçbir zaman bizi aynı şekilde etkilemiyor. Şimdi bütün araştırmalar, ki bu araştırmaları farklı kurumlar yapabiliyor. Yani Birleşmiş Milletler'in kadın programı ya da UNDP yapabiliyor ya da Dünya Sağlık Örgütü yapabiliyor. Ama hemen hemen hepsinin yaptığı bütün raporlamalarda biz şunu görüyoruz. Kadınlar, kız çocukları, çocuklar genel anlamda bu krizlerden çok daha farklı boyutlarda etkileniyorlar. Tabii bunun da belirli nedenleri var. Toplumun tamamını etkileyen her sorun gibi iklim değişikliğinin sonuçları da etkilenen kişinin konumuna, milliyetine, cinsiyetine, kimliğine ve dünyanın neresinde olduğuna bağlı olarak değişiyor ve bu yıkıcı sonuçlardan geçimini tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi ekosisteme bağlı, müştereklere bağlı bir şekilde elde eden kesimler çok daha fazla etkileniyorlar. Ve şunu biliyoruz ki gelişmekte olan ülkelerde gıda üretiminin %45'i ile 80'i kadın çiftçiler tarafından karşılanıyor. Ve iklim krizinin etkileri tarımı doğrudan etkilediği için bu kişiler bu iklim krizinin yarattığı felaketlerden çok çok daha farklı düzeylerde etkileniyorlar. O yüzden toplumsal cinsiyetin krizlerin etkisindeki önemi çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Verdiğimiz bütün mücadelelerin adil, eşitlikçi ve doğaya uyumlu bir dünya için olduğunu biliyoruz. Bu yüzden toplumsal cinsiyetin nasıl bir fark yarattığını ortaya koymak zorundayız. Ve evet,
İstersen buradan ben hemen ikinci bir gündem açayım. İklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisini tarif ettin biraz önce. İklim krizine karşı mücadele edilirken ya da iklim krizini durdurmaya gayret ederken verilen mücadelelerde ya da ilgili kurumların girişimlerinde en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de bu bağlamda da adalet, iklim adaleti olması gerektiği konusunda neler söylemek istersin?
İklim adaleti son zamanlarda, son yıllarda iklim aktivizminin yükselttiği ve talepleri arasında dillendirdiği çok önemli bir kavram. Çünkü iklim krizine asıl sebep olan şeyin, faaliyetlerin nedeni zengin ülkeler, gelişmiş ülkeler, sanayi devrimine çok erken dönemde girmiş ve fosil yakıt kullanımlarıyla ve yaşam tarzlarıyla atmosferdeki karbondioksit seviyesini bu aşamaya getirmiş ülkelerken bunun bedelini en çok ödeyenlerin yoksul ve gelişmekte olan ülkeler, bizim küresel güney kavramıyla da coğrafi olarak açıkladığımız yerli halklar, kırılgan gruplar, bunlar en çok bedelini yazık ki ödüyorlar. Çünkü başta da söylediğim gibi bu insanların geçim kaynakları müştereklere bağlı ve ekolojik sürdürülebilirliğe bağlı. Çünkü temel yaşamsal faaliyetleri yine bunlar küçük çiftçiler ya da balıkçılar bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar, gıda üretimini sağlıyorlar ve iklim krizinin yarattığı bu felaketlerden ne yazık ki hemen hemen hiçbir katkıları olmadığı halde bu gruplar etkileniyorlar. O yüzden küresel kuzeyin, zengin ve gelişmiş ülkelerin kolonyalizmle zaten güney yüzyıllardır sömürmüş, kaynaklarını sömürmüş ülkelerin bugün de neden oldukları bu iklim felaketi yüzünden büyük borçları var. Ve iklim adaletini sağlayabilmek için ki son birkaç yıldır iklimle ilgili düzenlenen COP'ların da gündeminde, diğer iklim etkinliklerinin de gündeminde olan bir şey iklim tazminatları. Bunlar çok önemli. Bu sene bu konuda ikinci bir daha önemli bir adım atıldı COP28'de. Ama hala zengin ülkelerin bu en çok bedel ödeyen ama bu sürece hiç katkısı olmayan yoksul ülkelere ödemeleri gereken tazminatlar konusunda gerekli adımları atmadıklarını yine görüyoruz ve İklim aktivizminin ve bu konuda siyaset yapan yeşiller gibi ya da sol diğer siyasi partilerin yükselttiği bir şey bu. Ülkeler, zengin ülkeler bu tazminatları ödemek zorundalar. İklim kriziyle ilgili politikalar hem yani adaptasyon, uyum ve emisyonların düşürülmesiyle ilgili tüm bu şeyler, politikaların ve yoksul ülkelerin bu konuda alabileceği önlemlerin bu tazminatlara bağlı olduğu çok açık, net bir şekilde ortada. Bu yüzden bu konuda iklim adaleti de çok önemli. Tabii burada da yine toplumsal cinsiyet kavramı çok önemli. Kadınların ya da diğer toplumun kırılgan gruplarının her açıdan çok daha fazla desteklenmesi, şimdiye kadar öngörülmeyen ve yapılmayan sosyal adaletle ilgili adımların, politikaların geliştirilmesi, kadınlara şimdiye kadar verilmeyen eğitim hakkının ve onların atanmış cinsiyet kimliğinden dolayı üstlenmiş oldukları bakım emeği, ki bu şu anda dünyadaki bakım emeğinin, ücretsiz iş gücünün %75'i kadınlar tarafından karşılanıyor. Bu kadınların hem eğitim hakkını, hem iş edinmesini, hem finansal olarak krizlere karşı kendisini güçlendirmesini engelleyen bir durum. Bu konuya karşı politikalar üretilmek zorunda. Ülkeler hem yerel bazda hem de küresel bazda bu politikaların çok önemli bir şekilde ortaya atılması gerekiyor.
Yani anladığımız kadarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi söz konusu olduğu zaman kadınlar başta olmak üzere tüm kırılgan grupların da iklim adaleti kavramında önemli bir alt başlık olarak değerlendirilmesi ve bu kırılgan grupların, kadınlar dahil olmak üzere, iklim adaleti talep etmeleri hakları var. Öyle değil mi Özlem?
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Zaten mücadelenin ön saflarında kadınların yer aldığını hepimiz görüyoruz. Bunun temel nedeni zaten bu toplumun bütün katmanlarına işleyen bu eşitsizliğin, bu durumun kadınların hayatını çok derinden etkilemesi. Kadınlar hem doğa üzerindeki bu tahakkümü, kendileri üzerindeki bu tahakkümü daha net bir şekilde kavrayabildikleri için doğa haklarına karşı da hem daha duyarlı oluyorlar ve daha önde bu mücadeleleri yürütüyorlar. Yani kadınlar sadece bunun mağduru olmak istemiyorlar. Zaten şu da yine raporlarda ortaya konmuş bir şey. Kadınlar bu eğitim bariyerini aştıklarında, kadınlara bu haklar tanındığında, yani üzerlerine bakım emeği yıkılmadığında, eğitim hakları verildiğinde, çalışma imkanları tanındığında, kadınlar bu konularda politikalar geliştirmekte, ülkelerin politikalarını dönüştürmekte çok daha istekli ve bu konularda daha büyük emekler harcayarak bu politikalara etki edebiliyorlar. Bunun sadece kurban olmak istemiyoruz. Biz dünyayı değiştirecek temel bir güç olma yolunda da bence önemli bir yol kat ettik. Feminist mücadele hem dünyada hem de ülkemizde bence gerçekten toplumsal mücadelelere öncülük ediyor. Bu bir ekofeminist, ben de kendimi bir ekofeminist olarak da tanımladığım için de şunu da söyleyebiliyorum. Biz şu anki sistemin bütün baskılarını üzerimizde çok büyük bir şekilde hissettiğimiz için, baskılarla küçük yaşlardan karşılaştığımız için hem sistemi daha iyi algılayabiliyoruz, hem bu tahakküme karşı koyma gücünü daha küçük yaşlardan bence içselleştirebiliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Özlem, programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Belki son bir şey söylemek istersin.
Evet.
Senin sözlerinle kapatalım programı.
Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben Maya Angelou'nun bir sözüyle kapatmak istiyorum. Bir kadın kendisi için ayağa kalktığında tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur diyorum.
O zaman biz de 8 Mart için klasikleşmiş bir Bandista şarkısıyla size veda edelim. Olur olmaz.